Ayrım 14.
34. Bölüm Ölü Deniz. Kaşın hakkı bu kadar diyerek yeniden yollara düşüyorlar. Ellerinde harita, Akdeniz'in dantele gibi işlenmiş, batı kıyısı boyunca çap ormanlarının inanılmaz çeşitlilikteki yeşilinden, denizin bin bir tondaki mavisine yumuşak geçişler yapan körfezlere, sergiledikleri eşsiz doğa güzellikleriyle birbirine nispet yapan koylara, küçük davetkar cepçiklere girip çıkıyorlar. Her biri kendi cennetini sunan ufacık yerleşme merkezlerine gereğince zaman ayıramadıkları için hayıflanarak, keşkelerle, olabilseydilerle başlayan cümlelerini bir sonraki tatile, gelecek yaza çevirip, yaşanamayanların üstünü örtmek yerine yalnızca ertelenmiş olmanın avuntusuyla. Kalkan, Patara ve Ölü Deniz. İkisi de daha önce gelmişlerdi Ölü Deniz'e. Yolu buraya düşen herkes gibi, sözcüklerini anlatmaya yetmediği soluk kesici güzellikte büyülenerek, en kısa zamanda tekrar gelme kararıyla ayrılmışlardı Belce Kız Ölü Deniz ikilisinden. Ama fırsat bulup da gelememişlerdi bir türlü. Nerede başlayıp nerede bittiğini kestiremedikleri uçsuz bucaksız mavi dünyayla, Ölü Deniz'in turkuaz mavisiyle bir kez daha merhabalaşırken kararlarını veriyorlar. Teğet geçmek olmaz, kalacaklar burada. Başka bir dünyaya aitmiş gibi duran, metrelerce uzunluğundaki kumsalıyla Ölü Deniz'e kol kanat geren Belce Kız koyunun çevresinde arabayla kısa bir tur atıyorlar önce, özlem gidermek niyetine. Koyun devamını oluşturan, kum burnunu doğru uzanan yol, muhteşem bir görüntüyle buluşturuyor konuklarını. Ölü Deniz adını yalanlamak istercesine, tüm canlılığıyla kucaklıyor onları. Büyülü, kıpırtısız bir göl gibi. Beyaz bir kumla örtülü dibi, tek bir yosun parçası yok. Mucizevi bir görüntü. Suyun ve kumun kırdığı ışık, Ölü Deniz'in turkuaz rengini veriyor, diyor Deniz. Üzerine düşen çam ormanlarının gölgesi de bu turkuazı daha etkileyici kılıyor. Belce Kız koyundaki çay bahçelerinden birine oturup çay içiyorlar. Hemen yanlarında, yere çöküp bağdaş kurmuş, hamur tahtasının üzerinde gözleme açan yaşlıca bir kadın var. Gözleme ısmarlamadan kuru kuruya çay içmelerine gücenmiş gibi. Gözlememden tatmayana Ölü Deniz'in öyküsünü anlatmam ben, diyor sitemle. Çayları getiren garsondan öğreniyorlar ki Nergis Hala buraların eskilerinden. Gözleme açması bahane. Asıl işi gelene gidene meraklı turistlere Ölü Deniz efsanesini anlatmak. Gözlemeler ısmarlanıyor hemen. Nergis Hala iğne oyası işlemeli tülbentiyle terini silip oklavayı yardımcısına bırakıyor. En sevdiği işi yapacak şimdi. Yüreğinde yaşattıklarını birileriyle daha paylaşacak. Yüzyılların büyüsü diye başlıyor. Bu eşsiz büyüyü bozmamak ister gibi sakin ve dalgasız durduğu için mi buraya Ölü Deniz denmiş? Yoksa yaşlı balıkçıların anlattığı efsane mi doğru, orasını bilemem. İnanıp inanmamak size kalmış. Benden anlatması. Orta çağda Suriye ve Mısır'dan kalkan gemiler Yunanistan ve 12 adalara mal taşırlarken buradan geçerlermiş. Gemileri için gerekli olan suyu da bu koylardan alırlarmış. Günlerden bir gün suyu biten teknelerden birinin yaşlı kaptanının genç ve yakışıklı oğlu su almak için geldiği bugünkü Belce Kız koyunda güzeller güzeli Belce Kız'la tanışır. O kadar güzeldir ki Belce Kız genç kaptan görür görmez aşık olur. Bu yörük kızına. Belce Kız'ın içi de bir hoş olmuştur genç kaptanı görünce. O günden sonra koyu çepeçevre saran dağların yamaçlarında genç kaptanın gelişini özlemle bekler yörük kızı. Genç kaptan su alma bahanesiyle koya geldikçe sık sık buluşmaya başlarlar. Bir gün baba oğul iki kaptan bu koyun açıklarında fırtınaya tutulurlar. Genç kaptan, Belce Kız'la buluşmalarından bu koyun bütün özelliklerini bilir. Dağların arasında rüzgarsız, kapalı, küçük bir koyun daha olduğunu, oraya sığınabileceklerini söyler babasına. Ancak oğlunun gönül macerasını bilen yaşlı kaptan, onun kızı görmek uğruna gemiyi parçalayabileceğini düşünerek kabul etmez. Aralarındaki tartışma öyle çetin bir kavgaya dönüşür ki yaşlı kaptan tam kayalıklara çarpacaklarını sandığı anda bir kürek darbesiyle oğlunu denize atar. O an denizin çarşaf gibi dümdüz, rüzgarsız bir koya açıldığını görür ama iş işten geçmiştir. Tepedeki kayalıkların üzerinde sevgilisinin gelişini bekleyen belce kız, onun öldüğünü görünce kendini kayalıklardan aşağı bırakır. O günden sonra güzeller güzeli yörük kızının canına kıydığı koya belce kız, genç kaptana mezar olan diğer koya da Ölü Deniz adı verilir. Belkıs halayı ve anlattığı efsaneyi yüreklerine yazıp çay bahçesinden ayrılırken hala anlatılan öykünün etkisinde ikisi de. Önce otele yerleşsek diyor Deniz. Nehir'in pansiyonda kalma fantazisini Kaş'a bıraktığını umarak. Nehir ise yanıt vereceğine Belcekıs sahil şeridindeki cıvıltılı plajları gözleriyle tarıyor. Şurada durabilir miyiz diyor aniden. Kalacağımız yeri buldum galiba diye ağız dolusu gülüyor ardından. Gösterdiği yer Nikolas plajı. Diğerlerinden farklı görünmüyor ilk bakışta. Pırıl pırıl şeffaf kumları, güzel ötesi harika mı harika bir deniz. Ancak otel falan yok ortalıkta. Denize inen yumuşak eğimli yamaç boyunca paralel olarak sıralanmış çok sayıda karavan var yalnızca. Karısının aklından geçenleri okuyabiliyor artık Deniz. Çılgınsın sen diyor. Burada mı kalacağız yani? Evet diyor Nehir en çocuksu en saf haliyle. Küçüklüğümden beri hep bir karavanda kalmayı istemişimdir. Nehir ister de Deniz ona karşı çıkar mı hiç? 10 dakika içinde denize en yakın kumsalın ilk sırasındaki karavanı 2 günlüğüne kiralayıveriyorlar. Çadırda kalmamız yakındır diye takılıyor Deniz. Keşke diyor Nehir, doğaya ve doğala yakın durdukça tatilin tadı çıkar. Ancak karavanların içi ikisinin de umduğunun üstünde konforlu ve lüks. Tüm teknik donanıma sahip minyatür bir otel odası görünümünde, klimalı, duşlu, televizyonlu. Yatak odası ve oturma bölümü birbirinden ayrı. Karavanın önüne de denize karşı küçük bir masayla sandalyeler atılmış. Hiç sızlanma diyor Nehir. Denizin içinde otel konforu sunuyorlar sana. Daha ne istiyorsun? Sızlanan kim? Şu kutu gibi küçücük yer benzeri az bulunur bir aşk yuvası gibi görünüyor gözüme. 35. bölüm. Adrenalini yüksek tutan eylemler. İlk günü bol bol güneşlenip yüzerek, tatilin tembellik yanının hakkını vererek geçiriyorlar. İkinci günün sabahı, henüz kahvaltı masasındayken isyan bayrağını çekiyor Deniz. Bugünü de suyun içinde geçirirsek paslanacağız. Oysa yaşayabileceğimiz farklı deneyimler, farklı seçenekler var burada. Neymiş onlar? Örneğin yamaç paraşütü. Beni iyi tanıyan yakın dostlarım, Ölü Deniz'e gelip de yamaç paraşütü yapmadan döndüğümü duyarlarsa kulaklarına inanamazlar. Ne? Yamaç paraşütü ha? Ben de şu an kulaklarıma inanamıyorum Deniz. Nasıl bir adamla evlenmişim ben? Ya denizlerin derinliklerine dalacak ya da gökyüzünün. İkisinin ortası yok mu bunun? Daha önce adrenalini yüksek tutan eylemlere yatkınlık geni diye bir şey duymuş muydun? İşte o geni taşıyorum ben. Her gün sana uçuk gelebilecek yepyeni isteklerle çıkabilirim karşına. Bu duruma alışman gerek bir tanem. Alışmak da yetmez aslında. Bana ayak uydurmalısın. Senle beraber yamaç paraşütü yapmamı beklemiyorsun herhalde. Tam tersine. Gökyüzünün sonsuzluğunda süzülürken yanımda olmanı düşünüyorum. Kuşlardan bile daha yüksekte. Alabildiğine özgür. Yükseklik korkusu olmayanlar için eşi benzeri bulunmaz bir keyif. Değil yükseklik korkusu, sağlam nedenlere dayanmayan hiçbir ürküntüsü yok Nehir'in. Hatta deniz kadar olmasa bile yeniliklere açık, denenmemişi denemeye hazır, gözü kara, maceracı bir yapıya sahip. Ama şu an korkuyor. Kendisi için değil, deniz için. Ölü Deniz'e geldiklerinden beri içinden atamadığı garip huzursuzluğun uzantısı bu. Sözcüklere gereğinden fazla anlam yükleme huyundan kaynaklanıyor belki. Ölü Deniz. İkiye ayırdığında ortaya çıkan iki sözcük. Deliye çeviriyor Nehir'i. Ölü ve deniz. Kalıp olarak algılamaya, anlamını yorumlamamaya çalışıyor, olmuyor. Ödü kopuyor. Bir şeyler olacak da denizi yitirivericek diye. Ancak gitgide saplantı haline gelmeye yüz tutan, düşününce kendisinin de anlamsız bulduğu korkularım dile getiremiyor. Deniz ise onun iç çalkantılarından habersiz. İkna turlarını sürdürüyor. Sandığın kadar tehlikeli değil diyor. Doğrudur. Yamaç paraşütünde her yıl birkaç kaza haberi duyulur. Ama sağlıklı sonuç almak için oranlara bakacaksın. Trafiğe çıkmak burada boşluğu atlamaktan çok daha tehlikelidir inan. Nehir, denizin karşısında ürkek bir tavşan gibi oturmaktan son derece huzursuz. Böylesine çelik yürekli bir erkeğin karısı da ona yaraşır davranışlar sergilemeli. En azından korkularıyla yüzleşmeyi, onlarla savaşmayı öğrenebilmeli. Deniz'in 5 yaşından 90 yaşına, 140 kilo ağırlığındaki kişilere kadar herkes uçuyor da sen mi uçamayacaksın demesi üzerine daha fazla dayanamıyor Nehir. Tamam diyor, deneyelim bakalım. Büyük heyecan karar verildiği an başlıyor. Boyunlarında fotoğraf makineleri, içleri tanımı güç bir ürpertiyle kıpır kıpır. Uçuşun gerçekleşeceği Baba Dağı ciple tırmanıyorlar. Toprak dar ve dik bir yol. Yaklaşık bir saat sürüyor zirveye ulaşmaları. Uçuş noktasına yaklaştıklarında yeni açılmış gökyüzünde nazlı nazlı süzülen paraşütlerle selamlaşıyorlar. Deniz koşarak hızlanıp yamaçtan aşağı kendini bırakan uçucuları göstererek uçakla yapılan paraşüt sporundan ayırmak için yamaç paraşütünde atlayış yerine uçuş sözcüğü kullanılır diyor. Bu konuda uzmanlaşmış sanki. Ancak asıl bilgilendirmeyi Deniz'in tanıştırdığı yaklaşık 5000 atlayış yapmış pilot Ahmet Divitçi üstleniyor. Baba da yamaç paraşütü için dünyanın en iyi uçuş noktalarından biridir diyor. Türkiye'de ise 1970 metrelik yükseltisiyle en yüksek nokta ve yamaç paraşütü için en elverişli yer. Doğal kalkış pistine sahip, denizle arasında yükselti yok. Hava boşluğuna pek rastlanmıyor. Meltem devamlı esiyor. İniş alanı çok ve uçuş sezonu uzun. Gördükleri kadarıyla yamaç paraşütüne en çok turistel ilgi gösteriyor. Ama bu işin meraklısı çok sayıda Türk de var. Profesyonel olmayanlar yardımcı pilot eşliğinde uçuşa çıkıyorlar. Ahmet pilot, Deniz'in gerçek bir profesyonel olduğunu vurguluyor. Kocasının her yıl Ekim ayında yapılan Ölüdeniz Hava Oyunları'na 2 kez katıldığını bu sayede öğreniyor Nehir. Bayram ve resmi törenlerde bayraklar açılır gökyüzüne, diyor Ahmet. Havada şampanya patlatanlar bile var. Karım sana emanet kaptan, diyor Deniz. Ne kadar iyi uçarsa uçsun, belli ki Nehir'i en güvenli ellere teslim etmek istiyor ve uçma önceliğini karısına tanıyor. Uçuşa hazırlanırken, korkuyor musunuz diye soruyor Ahmet kaptan. Ardından da yapılması gerekenleri sabırla sıralıyor. Paraşüt havada tutunana kadar pilotla beraber koşulacak. Havalanmadan ve pilottan komut almadan koltuğa oturulmayacak. Aksi halde denge bozulabilir. İyi bir öğrenci Nehir. Pilotunun söylediklerini harfiyen uygulayıp Ahmet kaptanın önündeki yere kuruluyor. Kumanda pilotun elinde. İstediği gibi yönlendirilebiliyor paraşütü. Rüzgarın etkisiyle havalandıktan sonra 15 dakika kadar aşağı yukarı aynı yükseklikte kalıyorlar. Nehir'in havalanırken zirveye çıkan heyecanı yerini yavaş yavaş güven duygusuna bırakmakta. O güne kadar gördüğü en muhteşem manzara bu. Ölüdeniz'in görselliğini kamerasıyla ölümsüzleştirmeye çalışmakla manzarayı doyasıya içine çekmek arasında kararsız kalıyor. Işıklar kenti diye anılan Fethiye, toplu inenin başı büyüklüğünde. Uzaklarda Göcek koyları, Sarıgerme, Dalaman, Rodos adasını görüyor. Doğu yönünde 3000 metrelik Akdağ, Saklı Kent, Kanyonu, Kıdırak sahili, Saint Nicholas adası, Kelebekler Vadisi uzanıyor. Sert esen rüzgarın sesi kulaklarında, bir yandan da pilotla sohbeti sürdürüyorlar. Neler hissediyorsunuz diye soruyor Ahmet kaptan. Yanıt vermekte zorlanıyor Nehir. Sonsuzluk diyor yalnızca. Gökyüzünün sonsuzluğu. Gözlerinin önüne serilmiş masmavi koyların derinliklerindeki sonsuzluk. Nabız olmuş, damarlarında atıyorlar sanki. Yaşadığı anın bitmesini hiç istemiyor ve şu an denize hak vermekten kendini alamıyor. Yere indikten sonra bile dizleri titriyor Nehir'in. Asırlar süren bir ayrılığın ardından kavuşuyorlarmış gibi özlemle kucaklaşıyor Deniz'le. Harikaydı diyor Nehir, teşekkür eder gibi. Gerçekten harikaydı. Kulüp Nikolas'ta şenlik var bu akşam. Kalabalık bir grup gelmiş, karavanlarda konaklamaya. Kulübün restoranı, Güney Ege mutfağının özelliklerini taşıyan özel menülü açık büfe hazırlamış. Kabak çiçeği dolması, Arap saçı, turpotu, radika, közlenmiş soğan salatası, bulgurlu yaprak sarma, keşkek, karidesli balık buğulama, lor peynirli taze incir. Nehirli Deniz için sürpriz bir akşam yemeği oluyor. Açık büfeye çakıldık yine diye gülüyor Deniz. Bu sayılmaz diyor Nehir tabağını doldururken. Kır yemeği gibi baksana şu otların güzelliğine, sağlık fışkırıyor tabaklardan. Yemeğin ardından karavanların önünde oturmuş kahvelerini yudumlarken bir yandan da tatillerinin geri kalanının programını yapıyorlar. Rotaları ve uğramak istedikleri noktalar belli. Ertesi gün Göce'ye geçecekler. Çizdikleri yol üzerinde Sarıgerme, Marmaris ve Bodrum var. Sonra da Kuşadası. Her birine bir ya da ikişer gün ayırabilirlerse. Son durakları İzmir. Oradan da İstanbul'a uçacaklar zaten. Tatil dönüşleri hüzünlüdür diyor Deniz. Ama bu kez aynı hüznü yaşamayacağımızı umuyorum. Benim yanımda sen, senin yanında ben olduktan sonra. Kadife gibi bir hava. Hafiften esen Meltem kumandayı ele geçirmiş. Yaz sıcağının gün içindeki saltanatına meydan okuyor. Uzaklarda bir yerlerden gelen gitar sesiyle biraz ötelerindeki kalabalıktan yükselen sesler birbirine karışıyor. Kah bir yükseliyor, kah diğeri. Başını Deniz'in göğsüne yaslayan Nehir, bu sesleri değil de Ağustos böceklerinin içli şarkılarını dinliyor gibi gözlerini kapatmış, ancak dinlediği kocasının kalp atışları. O atışların her biri, her bir titreşim ruhuna işliyor sanki. Dinginlik ve huzur aşılıyor bedenine. Öylesine dalmış ki Deniz'in cep telefonunun çaldığını duymuyor bile. Deniz onu incitmemeye çalışarak doğrulup kalktığında ancak fark edebiliyor. Babam arıyor diyor Deniz. Sonra da daha iyi duyabileceği karavanın arka tarafına geçiyor. Yola çıktıklarından bu yana Kaş'ta telefonlarını kapalı tuttukları 3 gün hariç sık sık yinelenen bir durum. Ya onlar ya da Londra'daki Sezenler arayıp birbirlerini yokluyorlar. Bu yüzden umursamıyor Nehir. Ancak Deniz yanına geldiğinde kocasının yüz ifadesinden gelen telefonun diğerlerinden farklı olduğunu anlıyor. Ne oldu diye fırlıyor yerinden. Kötü bir haber değildir umarım. Kötü değil, merak etme. Hatta bir bakıma müjde bile sayılabilir. Babamın Londra'ya gitmeden önce teminat akçesi yatırdığı büyük ihaleyi Sezen Şirketler Grubu kazanmış. Pazartesi sabahı sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Ve babamın genel vekaletnamesi bende. Bu hafta sonu İstanbul'a dönmeyecekler miydi zaten? Öyleydi ama Dila Hanım'ın işleri uzamış. Evi yerleştirdikten sonra da birkaç günlük bir dinlenme molası. Anlayacağın gelecek haftanın ortasında kalmış dönüşleri. Bu durumda tatil programımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Programı tümden iptal ediyoruz desene şuna. Maalesef, çok üzgünüm. Deniz'in boynu bükük, çaresiz hali Nehir'i kendine getirmeye yetiyor. Sesine neşeli bir tını yüklemeye çalışarak, üzülecek ne var ki diyor. Bundan güzel haber mi olur? Gözümüz aydın ki o ihaleyi biz kazandık. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki, benim de Sezen olduğumu unuttun mu yoksa? Ne yapalım, kısmet bu kadarmış. Bir sonraki tatilin üstüne ekleme yaparız biz de. Nehir, Tanrı'nın bana sunduğu en büyük armağansın sen. Hayatım boyunca alabileceğim en büyük ödülsün. Abartma. Şimdi söyle bakalım. Yeni gelişmelerin ışığında yarınki rotamızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerekiyor? Çizdiğimiz yol aynı. Konaklamaları kaldırıyoruz yalnızca. Hele bir yola çıkalım. Sabah erkenden yola koyuluyorlar. Günübirlik araba gezintisi yapar gibi küçük molalar dışında hiçbir yere takılmadan, Göcek ve Köyceğiz'den geçerek Marmaris'le Bodrum'a uğramadan Muğla üzerinden Söke'ye, oradan da Kuşadası'na varıyorlar. Yorulduk diyor Deniz. Bu gece burada kalabiliriz. İzmir'e de yarın geçeriz. Hemen bugün İstanbul'a dönmemiz gerekmiyor zaten. Hafta sonuna kadar 3-4 günümüz var daha. Denize yumuşak bir eğimle inen yamacın üzerine kurulmuş otelin ana binasında değil, marina bölümündeki tropik bölgelerdeki plaj evlerini çağrıştıran bir bungalova yerleşiyorlar. Tatillerinin son gecesini yaşadıklarının bilincinde ikisi de. Her dakikalarını, her saniyelerini doya doya yaşamaya çabalamaları bundan. Nehir'in üzerinde belirgin bir durgunluk, gözlerinde hüzün var. Nedenini erken dönüşlerine bağlıyor önce Deniz. Ancak karısının ağzından dökülen ilk cümlelerle yanıldığını anlıyor. Bulunduğumuz koyun yanındaki komşu koyda Kuşadası'nın ilk tatil köyü vardır, bilirsin. Çocukluğumda her yaz oraya gelirdik. Babam, ablam ve ben. Babam Amerika'ya gitmeden önce. Babam derken sesinde oluşan titreyiş fark edilmeyecek gibi değil Nehir'in. Bakışları donuk, yüzü birdenbire soluvermiş gül yaprağı gibi. Elini uzatıyor Deniz. Elini tutmak için parmakları buzdan birer kalem sanki. Geri çekilip tepki göstermeden dinlemek en iyisi. Ta başından beri biliyor Deniz. Nehir'in en hassas olduğu konu babası. Hiçbir şey sormadı bugüne kadar. Onun anlattıklarıyla yetindi. Şimdi de öyle yapacak. Yaralı bir ceylanın yumuşak karnına basıp canını daha da çok acıtmanın anlamı yok. Kendiliğinden anlatıyor zaten Nehir. Anlatmak ihtiyacında. Yüreğinin sivri uçlu, zehirli kristallerini içinde biriktirdiği şeffaf kase dolmuş. Hepsini değilse bile kasenin dışına taşanları bedeninden atacak ki biraz olsun rahatlayabilsin. Bir keresinde bayram tatiliydi. Yaz sezonu başlamamıştı henüz. İlk yaz, Mayıs gibi. Tesisin tümü hizmete açılmamış. Bayram ziyaretleri için hazırlanıyor evler. Temizlik yapılmış ama diğer hizmetlerde eksiklikler var. Umduklarının üstünde talep gelince ön sıradan başlayıp en gerilerdeki evlere kadar açmak ve konuklara sunmak zorunda kalmışlar. Bize de dağın yamacında en arka sıralardan bir ev verdiler. İçeri girmemle çığlığı basmam bir oldu. Duvarda yürüyen 4 tane kocaman kertenkele. Bir anda kendimi babamın omuzundan buldum. Ablamsa kapının önünde durmuş, korkmamın gereksizliğini, bu zavallı hayvanların zararsız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hemen idareyi aradık. Çok geçmeden bir görevli gönderdiler. Adamın elindeki sprey kutusuna şöyle bir baktı babam. Böcek ilacı bu, dedi. Bu hayvanlara etki eder mi sanıyorsun? Yatağın üzerine bıraktı beni. Kuyruklarından tutup birer birer dışarı attı kertenkeleleri. Gene de içine sinmedi. Bu odada kalamayız biz. Çocuklar korkar, dedi idarecilere. İlk sıradan yer verdiler bize. Yedekte tutuyorlarmış meğer. Sorun hallolmuştu ama tatil boyunca omuzunda gezdirdi beni babam. Susuveriyor birden. Anlattıklarından duyduğu pişmanlık kopkoyu bir leke gibi yapışıyor yüzüne. İstemi dışında çırılçıplak kalmış da örtünmeye çalışıyor sanki. Bu kadarıyla da yetinmeyip çıplak halinin zihinlerde bıraktığı izi anılardan kazıp silmeye çabalıyor kendince. Onun bu umursamaz çırpınışının farkında Deniz. Sevdiği insanın acısını yüreğinin derinliklerinde aynen hissediyor ama onu incitmeden nasıl yardım edeceğini bilemiyor. Demek kertenkeleden korkardın sen, diyor anlatılmak istenen ana tema kertenkele ve ona duyulan korkunç korkuymuş gibi. Acının odaklandığı noktayı yok sayarak karşısında yaşanan yakıcı sızıyı hissetmemişçesine gülerek umursamazca. Kocasına minnetle bakıyor Nehir. Sessizce teşekkür ediyor anlayışı için. Yalnız ikisinin anladığı bir dili konuşuyorlar sanki. Hala da korkarım kertenkeleden, diyor Nehir. Eski neşesine kavuşmaya yüz tutmuş sesiyle. Yanında ben varım artık ya. Tek bir kertenkele yaklaşamaz yakınına. Hele bir yaklaşsınlar, kuyruklarından tuttuğum gibi. Ha, büyüdün artık. Omuzlarımda taşıyamam seni ama son nefesime kadar yüreğimde taşıyacağıma söz verebilirim. Deniz'in uzattığı eli geri çevirmiyor Nehir. Sımsıkı tutuyor avuçlarının arasında. Hep yanımda ol Deniz. Yüreğinde taşı hep beni.